Ayrım 23, sayfa 205. D. Şeytanlardan korunma yolları. Ehli sünnet alimlerine göre insanlarla cinlerin birbirlerine tesir etmeleri mümkündür. Zira Kur'an'da faiz yiyenlerin kıyamet günü şeytanın çarptığı kimselerin kalkışı gibi kalkacakları belirtilmiştir. Bakara 275. Yine Kur'an'da şöyle buyrulur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları ise, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah da buyurur ki, "Allah'ın dilediği zamanlar hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir." Enam 128. Bir hadisi şerifte de şeytanın insan bedeninde kanın dolaştığı gibi dolaştığı bildirilmiştir. Buhari, Ahkam 21, Bedü, Halk 11. Şeytanlardan veya kötü cinlerden korunmanın birinci ve en sağlam yolu, Allah ve Resulü ile çok iyi bir münasebet kurmak, Kur'an ve sünneti hayatımızın her alanına tatbik etmek, gönülde derinleşerek iffetli ve nezih bir hayat yaşamaktır. Bir taraftan bunları yaparken, diğer taraftan da şeytanların sızabileceği hiçbir boşluk ve günah penceresi bırakmamak gerekir. Maneviyat alemimizde açılan bir gedik, onların sızmasına zemin hazırlayabilir. Zira cinler ve şeytanlar, insanların günah işleyerek açtıkları menfezlerden girerler ve onları çepeçevre kuşatırlar. Bu menfezler kapanmalıdır ki onlar içeri giremesinler ve insanlar da onların şerrinden korunmuş olsunlar. Hasılı, işlenen her bir günah, şeytan ve habis cinlere açılan kapı ve pencere durumundadır. Şeytanın çekim alanından uzak kalmak, kendimizi korumak için çok mühim bir adımdır. Mıknatısın demiri kendine çekmesinde mesafenin büyük bir rolü vardır. Mıknatısa yaklaştıkça çekim artar, uzaklaştıkça azalır. Benzeri bir durum günahlar hususunda da geçerlidir. İnsan günahlara yakın oldukça kendini onlara kaptırır, uzak kaldıkça korunması daha kolay olur. Dolayısıyla günah vasıtalarından uzak durmak, mümkünse onları ortadan kaldırmak icap eder. Bu da insanı şeytanlardan uzaklaştıracaktır. Günümüzde bir kısım gazete, televizyon, gayrimeşru eğlence yerleri ve internet siteleri adeta şeytanın yayın organları gibi çalışmaktadır. Bunlar insanları devamlı günahlara sevk etmekte, yaratılış maksadına zıt mecralara sürüklemektedirler. İnsan bu tür vasıtalara ne kadar yakın olursa imtihanı o derece şiddetlenir. Saatleri günahlarla dolu olarak veya en azından boş ve faydasız bir şekilde geçer. Diğer bir hususta yalnız kalmamaktır. İnsan günaha meyilli bir varlıktır. Bilhassa yalnız kaldığında şeytan bu fırsatı değerlendirir, vesveseleriyle onu yoldan çıkarır. Diğer insanlarla beraberken yapamadığı günahları yalnızken daha kolay yaptırır. O halde cemaat halinde bulunmak insanların kendilerini kontrol edip birbirleriyle yardımlaşmalarını sağlar. Tabii ki bu beraberlik salih kimselerle olmalıdır. Zira kötü insanlarla beraber olmak etrafımızdaki şeytanları artırmaktan başka bir işe yaramaz. Şeytanlardan korunmak için Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Bunun pek çok delili vardır. Ebu Said şöyle demiştir. Resulullah çeşitli dualar okuyarak cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah'a sığınırdı. Muavvizeyteyn sureleri Felak ve Nas nazil olunca bunları okumaya başladı ve diğer okuduğu duaları bıraktı. Tirmizi Tıp 16 bölü 2058, İbn-i Mace Tıp 33, Nesai İstişare 37. Peygamber Efendimiz bu surelerin en iyi sığınma vasıtaları olduğunu beyan buyurmuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Ahmet 4, 144. Yine yatağına giren kişi Ayetel Kürsü, Bakara 255 okuduğunda Cenab-ı Hakk'ın ona bir muhafız vereceği ve sabaha kadar şeytanın kendisine yaklaşamayacağı haber verilir. Buhari Vekalet 10. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Müslim, Müsafirin 212. Fiili ve kavli dua ile Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Araf 200, Fussilet 36. Yüce Rabbimiz şeytandan korunmamız için bizlere şu duayı öğretmektedir. De ki, Rabbim şeytanların kışkırtmalarından ve vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanıma gelmelerinden de sana sığınırım ey Rabbim. Müminun 97-98. Peygamber Efendimizin hayatın akışı içinde yaptığı günlük dualara devam etmek gerekir. Sabah kalkınca, akşam yatarken, eve girip çıkarken, yemek yerken ve bitirince, tuvalete girip çıkarken devamlı dua halinde olup Cenab-ı Hak'la irtibatımızı koparmamalıyız. Allah'ın zikrinden gafil kalmamalıyız. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Takva sahibi müminler kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğunda tezekkür ederler. Allah'ı hatırlayıp durup düşünürler. Bir de bakarsın ki derhal gerçeği görüvermişlerdir. Araf 201. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre Cenab-ı Hak Yahya peygambere insanlara şöyle söylemesini emretmiştir. Allah Teala size kendisini çokça zikretmenizi emretti. Bunun misali şudur. Bir kişi düşünün, düşmanları peşinden süratle geliyor ve onu yakalamak istiyorlar. O zat ancak sağlam bir kaleye sığınınca kendisini onlardan koruyabiliyor. Kul da böyledir. Kendisini şeytandan ancak Allah'ın zikriyle koruyabilir. Tirmizi, Edep 78/2863, Ahmet 4-130-202. Kul Allah'ı zikretmeye devam ederse şeytana karşı bu adamdan daha iyi korunmuş, daha muhkem bir yere sığınmış olur. Ahmet 4-130-202. Şeytanlar bir eve girmek, orada gecelemek, evdeki nimetlerden faydalanmak, orada insanları aldatmak ve günahlar işletmek isterler. Buna mani olan şey kişinin eve girerken besmele çekmesidir. Bir kimse evine girerken besmele çekerse bunu duyan şeytanların lideri adamlarına büyük bir üzüntüyle o gece bu evde kalamayacaklarını söyler. Bununla birlikte onlar yemekten faydalanabilecekleri ümidiyle yemek vaktini beklerler. Şayet o evde yemek yenirken besmele çekilmezse şeytanlar büyük bir zevkle karınlarını doyurur ve yemeğin bereketini alıp götürürler. İnsanın zikrullahı terk etmesi onlar için bir gıda, bir beslenme ve güçlenme vesilesi olur. Sonra da ev halkını aldatmaya çalışırlar. Eğer yemek yenirken besmele çekilirse o evden hiçbir şekilde istifade edemeyeceklerini anlayarak orayı terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Müslim Eşribe 102-103, Ebu Davud, Etime 15, Ahmet 5, 382-397, Hakim 4-121. Hadis-i şeriflerde şeytanın ezan ve kâmeti işitince büyük bir korku ve dehşete kapılarak kaçtığı anlatılmaktadır. Buhari, Ezan 4, Amel Fissalat 18, Sef 6, Bedül Halk 11, Müslim Salat 19, Ebu Davud Salat 31, Nesai Ezan 20-30. Fakat şeytanın vazifesi insanları saptırmak ve yoldan çıkarmak olduğu için tekrar tekrar dönüp geri gelir. Abdestli bulunmaya ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Cinler insanlara daha çok cünüplük, hays ve nifas hallerinde musallat olup onları farklı şekil ve seviyelerde baştan çıkarabilirler. Allah'ın salih kullarından dua almalıyız. İcab ettiğinde inançlı psikiyatrist ve hekimlere gidilmelidir. Aslında şeytan niyetini bozmayan kişiye zarar veremez. Çünkü şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa 76. Ona güç veren insan nefsinin heva ve hevesleridir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Kadı zulmetmediği müddetçe Allah Teala onunla beraberdir, yardımcısıdır. Zulme yer verdiği zaman Allah onu terk eder ve şeytan yanına gelerek kendisinden hiç ayrılmaz. Tirmizi Ahkam 4/1330. Ayet ve hadislerden Allah Teala'nın şeytanları büsbütün serbest bırakmadığı, onların da belli kaidelere uymak mecburiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ı zikretmeyi unutan ve kötü niyet besleyen kişilerin işlerine ortak olabilmeleri hususunda şeytanlara izin verildiği görülüyor. Fakat gönlü uyanık olan, her zaman Allah'ı zikreden, evine besmeleyle giren, sofrasına besmeleyle oturan ve Allah'ın emirlerine riayet eden kimselerin ne evlerinden ne de işlerinden şeytanın faydalanması mümkün değildir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır. Nahl 99-100. 3. Kitaplar. Cenab-ı Hak peygamberlerine inanç, ibadet, ahlak ve dünya hayatına dair hükümler ihtiva eden metinler vahyetmiştir. Bu manası açık olan ayet ve hadislerle sabittir. Bakara 285, Nisa 136, Şura 15, Buhari İman 37. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıhhatli bir zemine oturabilmesi için hak yolu gösteren ve her şeyi bilen Allah'ın gönderdiği kitaplara ihtiyaç olduğu aşikardır. Zira insanı dünya ve ahirette mesut kılan hidayet yolunu göstermek üzere gönderilen peygamberlerin vefatından sonra da insanların hakla batılı, doğruyla yanlışı, İyi ile kötüyü öğrenmek için müracaat edebilecekleri ilahi kaynakların bulunması zaruridir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlık ve ihtiras sebebiyle dinde ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah onların ihtilafa düştükleri hakikati iman edenlere kendi izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bakara 213. Bu itibarla ihtiva ettikleri ayetler arasında ayrım yapmadan ilk suhufa Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Musa'ya verilen suhufa Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'a iman etmek icap eder. Bakara 85, Ali İmran 3-4, Nisa 163, Taha 133, Necm 36-37, Hadid 26-27, Ala 18-19. A. Önceki kitaplar. Cenab-ı Hak bazı peygamberlere suhuf, sahifeler vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere verilen suhuf-i ula ilk sahifelerden bahsedilir. Taha 133, Ala 18. Ayrıca Hazreti İbrahim'e verilen sahifelerden Necm 37, Ala 19 ve onun neslinden gelen İshak, Yakup, Süleyman, Yusuf, Zekeriya, Yahya gibi peygamberlere verilen kitaplardan söz edilir ki bu da suhuf şeklindeki küçük kitapların varlığını teyit etmektedir. Nisa 54, Enam 89, Hadid 26. Suhuflar gönderildikleri peygamberlerin zamanındaki imkanlarla belirli tabletler, levhalar ve muhtelif malzemeler üzerine yazılmış risale şeklindeki küçük kitaplardır. Profesör Doktor Günay Tümer, Profesör Doktor Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi sayfa 310. Hazreti İbrahim'e verilen suhufun Ramazan ayının ilk gecesinde indirildiği rivayet edilir. Ahmet 4, 107, Beyhaki, Şuab 2, 414, Heysemi 1, 197. Diğer bir rivayette de Hazreti Şite 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 ve Hazreti Musa'ya Tevrat'tan evvel 10 sayfa verildiği haber verilir. İbni Kesir, Tefsir, Nisa 163. Suhuflardan bize kadar ulaşan olmamıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki bazı bilgi ve esasların suhuflarda da zikredildiği haber verilmektedir. Necm 36-56, Ala 18, Hakim 2, 258/2930, Heysemi 7-137. Kitap olarak Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Görüldüğü gibi bazı peygamberlere sahifeler, suhuf, bazılarına da kitap verilmiştir. Şu halde her din mutlaka bir mukaddes kitaba dayanmaktadır. Bu metinlerin gönderildiği topluluklar farklı olsa bile muhatabı her zaman insandır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'e verilen sayfelerle Tevrat, İncil ve Kur'an öz itibariyle birbirinden farklı değildir. Allah içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı indirmiş, Meryem oğlu İsa Tevrat'ı tasdik etmiş. Ayrıca bir nur, yol gösterici ve müttakilere öğüt olarak İncil'i getirmiştir. Hazreti Muhammed de kendinden evvelkileri tasdik eden Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Ali İmran 3, Maide 44, 46, 48. Kur'an-ı Kerim, başlangıçtan kendi zamanına kadar geçen süre zarfındaki vahye ait geleneğin bütününe mirasçı olmuş bir kitaptır. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman, İslam Mat Diya 23, 4. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim, ilahi dinin içerdiği bütün kalıcı esas, hüküm ve kaideleri ihtiva etmektedir. B. Tevrat. Kur'an-ı Kerim'in 16 ayetinde Tevrat kelimesi zikredilir. Tevrat ve İncil'in Hazreti İbrahim'den sonra indirildiği, Tevrat'ta hidayet ve nur bulunduğu ifade edilir. Ali İmran 65, Maide 44. Günümüzde ise Ahd-i Atik, Eski Ahit ismiyle Tevrat'ın 3 nüshası meşhur olmuştur. Bunlar Yahudiler ve Protestanlarca kabul edilen İbranice nüsha, Roma ve Doğu Hristiyan kiliselerinde kabul edilen Yunanca nüsha ve Samirilerce kabul edilen Samirice nüshadır. Bu nüshalar birbirleriyle karşılaştırıldığında konu, ifade ve yazı birliğinin mevcut olmadığı görülür. Yahudilerin pek çoğu baskı ve esaret altında geçen uzun ve karışık tarihleri boyunca bu nüshaların değişikliklere maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Profesör Doktor Ö.F. Harman, Yahudi Kutsal Kitapları sayfa 8 ila 25. A. M.L.F. Ahd-i Atik Mat Diya 1 495. Ahd-i Atik, Yahudi ve Hristiyanlarca müştereken kabul edilen 39 kitaptan meydana gelmektedir. Ahd-i Atik'i teşkil eden kitaplar, tarihin belli bir döneminde ve aynı anda yazıya aktarılmamış, uzun tarihi seyir içinde çeşitli zamanlarda ortaya çıkan bu eserler uzun süre şifahi olarak nakledilmiş, asırlarca sonra bugün nispet edildikleri şahısların dışındaki kişiler tarafından kaleme alınmışlardır. 1. ve 2. Krallar bölümleri, Hazreti Davud'un vefatından Babil esaretine kadar geçen devrin hadiselerini, Hazreti Süleyman'la İsrail ve Yahuda krallarının tarihini anlatır. Kitapta anlatılan hadiseler yaklaşık 400 yıllık bir süreyi kapsar. Bir kişinin bu bölümlerde anlatılan hadiseleri yazabilmesi için 400 yıldan fazla yaşaması gerekir. Ayrıca kitabın yazarları değişik eserlerden faydalanmışlardır. Yunanca'ya tercümesinden sonra da bazı ilaveler yapılmıştır ki bunlar Septant'ta yoktur. Bakınız Introduction à la Bible 2 320 Profesör Doktor Ö. Faruk Harman Ahd-i Atik Mat Diya 1 497. Şifahi geleneklerin yazıya aktarılması M.Ö. 10. yüzyılda başlamış, M.Ö. 1. yüzyılda sona ermiştir. Bugün elde bulunan en eski ve Yahudilerce muteber metin nüshası 820 ila 850'lerde istinsah edilendir ki sadece Tevrat'ı ihtiva etmektedir. Ahd-i Atik'in en eski tam nüshası ise 10. asrın ilk yıllarında istinsah edilen Halep kodeksidir. Ahd-i Atik'in İbranice nüshası ile Grekçe tercümesi arasındaki farklar, Grekçe tercümenin yapıldığı dönemde M.Ö. 3. asır, Ahd-i Atik'in birden çok nüshasının bulunduğunu düşündürmektedir. Yunanca, Latince, Aramice ve Süryanice'ye yapılan ilk tercümeler de Yahudilerce muteber addedilen Masoretik metnin tarihini ve maruz kaldığı değişiklikleri vermesi açısından önemlidir. Profesör Doktor Ö. Faruk Harman, Ahd-i Atik, Mat, Diya 1, 495. Profesör Doktor M. Hamidullah şöyle der. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı mahdut nüshalarda mahfuzdu. Babil hükümdarı Buhtunassar, Filistin'i fethettiği zaman bütün Tevrat nüshalarını yaktı. Rivayete göre bu hadiseden 100 sene sonra Azra peygamber Tevrat'ı kendi ezberinden yazmıştı. Daha sonra Romalılar Filistin'i fethedip Tevrat'ın bütün nüshalarını bir daha yaktılar. Fakat insanlar kendi hafızalarına güvenebildikleri kadar güvenerek Tevrat'ı tekrar yazdılar. Profesör Doktor M. Hamidullah, Hazreti Peygamber zamanında hadisin tedvini, tercüme Nafiz Danışman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 1955, Sayfa 6. Daniel kitabı mevcut haliyle Babil Esareti dönemine ait bir peygamberin eseri olarak görülürse de eserde tarihi gerçeklerle bağdaşmayan hususlar da vardır. Mesela daha ilk cümlede Yehuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'e geldi ve onu kuşattı. Denilmektedir ki Yehoyakim'in krallığının 3. yılında M.Ö. 606 Kudüs'ün işgali söz konusu değildir. Profesör Doktor Ö.F. Harman Ahdi Atik Mat Diya 1 500 Tekvin 6 bölü 19-20 ve 7 bölü 8-9'da Allah'ın Hazreti Nuh'a her çeşit hayvandan ve kuşlardan erkek ve dişi olarak ikişer tane almasını emrettiği yazılıyken Tekvin 7 bölü 2-3'te 7'şer tane almasını emrettiği ifade edilmektedir. Bunlardan birinin yanlış olduğu açıktır. Tevrat ve İncil'ler üzerinde sonradan yapılan ilaveler, çıkarmalar ve tahrifler hususunda Rahmetullah el-Hindi'nin İsharül Hak isimli eseri en tutarlı ve en kapsamlı çalışma olarak takdir toplamıştır. İstanbul 1972 Sönmez Yayınları. Bu kitabın Fransızca tercümesi şu isimle yayımlanmıştır. İsharül Hak o Manifestation de la Vérité. Tercüme P.V. Carletti. Paris, Ernest Leroux, editör 1880, İsharül Hak, Truth Revealed ismiyle kısmi bir İngilizce tercümesi de mevcuttur. HTTP, www.islam4all.com, newpage 71, HTM. Ayrıca bakınız, Profesör Doktor Şaban Kuzgun, 4 İncil, Farklılıkları ve Çelişkileri, Ankara, 1996. C. Zebur. Allah tarafından Hazreti Davud'a gönderilmiş olup mezmurlar ve mezamir diye de bilinir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmışızdır ki yeryüzüne ancak salih kullarım mirasçı olurlar. Enbiya 105. Allah Resulü de ehli kitaptan bir fırkanın Zebur okuduklarını beyan buyurmuştur. Buhari Teyemmüm 6. Zebur bugün mezmurlar diye eski ahidin içinde yer alır. Mezmurların bugünkü İbranice metinleri çoğunlukla eksik ve hatalıdır. Metinler üzerinde sık sık düzeltmeler ve yorumlar yapılmıştır. Diğer taraftan ibadetlerde kullanılmaları sebebiyle birçok defa istinsa edilmiş ve bu çalışmalar çeşitli hataların meydana gelmesine sebep olmuştur. Profesör Doktor Ö. Faruk Harman Ahdi Atik Mat Diya 1 498 Ahdi Atik'e verilen bilgilerin tarihi gerçeklere uygunluğunu tespit etmek için Batı dünyasında 16. asırdan itibaren tenkit faaliyetlerine başlanmış, ilimlerin ve teknik araştırmaların gelişmesi nispetinde bir takım neticelere ulaşılmıştır. Neticede Tevrat'ın muayyen bir dönemde ve bir tek kişi tarafından değil, farklı dönemlerde çeşitli yazarlar tarafından kaleme alındığı, düzeltme, değiştirme ve ilaveler yapıldığı, bu haliyle derleme bir kitap olduğu, Yahudi geleneğinin kabul ettiği gibi bir tek kişiye yani Hazreti Musa'ya nispet edilemeyeceği tarihi ve ilmi verilerle ortaya konmuştur. Ahdi Atik'i teşkil eden diğer kitaplarında nispet edildikleri şahıslar tarafından kaleme alınmadığı, daha sonraki dönemlerde farklı kişilerce yazılıp çeşitli düzeltme ve ilaveler yapıldığı, metne müdahalelerde bulunulduğu, bu kitapların istinsahı sırasında müstensihlerin bilerek veya bilmeyerek birçok değişiklik yaptığı yine bu ilmi tetkiklerle ortaya çıkarılmıştır. Ahdi Atik'le ilgili gerek metin tetkik ve tenkidi faaliyetleri gerekse arkeolojik çalışmalar sonunda bazen mevcut bilgileri doğrulayan çok defada yalanlayan neticeler elde edilmiştir. Mevcut şekliyle bu yazıların kutsallığına inananlar bile kutsal metin yazarlarının rolünü üslup, kullanılan kelimeler ve çerçeveyi tamamlayan bilgilerde yazarların tasarrufunu kabul etmektedirler. Dolayısıyla yazarın bilgi seviyesi, ulaşabildiği ve derleyebildiği rivayet ve telakkiler metnin muhtevasına tesir etmektedir. İçinde bulundukları toplum ve dönemin şartlarıyla sınırlı olan bu yazarlar, genelleme ve sembolizm yerine ilahi muhtevayı, ayrıntılı zaman ve mekan boyutlarıyla süsleyince ortaya birçok hata çıkmıştır. Kitapların tedviğinde sonraki dönemlere ait ilave ve değişiklikler, çok defa birbirine zıt hükümlerin veya bilgilerin aynı metin içinde yer almasına sebep olmuştur. Bazı şahıs ve hadiselerle alakalı tekrar ve çelişkili bilgilerse farklı yazarların mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Bundan dolayı Tevrat'taki kitapların belli şahıslara ait oluşuyla ilgili dini gelenekler de geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. Profesör Doktor Ö. Faruk Harman, Ahdi Atik, Mat, Diya 1-501. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğini inkar ederken bütün vahiyleri silip atan kimselere cevap olarak şöyle buyurur: Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi, dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Enam 91, bakınız Bakara 75, Nisa 46, Maide 13, 41, 44.